Üçüncü kaset, ikinci yüz. Bayan Odinsov güldü gene. Kendini herhangi bir şeye kaptıracak yetenekte olmadığıma inanıyorsunuz değil mi? Bazarov kaşlarının altından baktı ona. Meraktan olabilir ama başka türlüsü değil. Gerçekten mi? Şimdi anlıyorum ikinizin için anlaştığımızı. Siz tıpkı benim gibisiniz. Anlaştığımızı diye yankıladı Bazarov boğuk bir sesle. Evet ama unutmuşum sizin gitmek istediğinizi. Bazarov kalktı. Lamba donuk bir ışıkla yanıyordu. Karanlık, güzel kokulu, sessiz odada. Arada bir perde dalgalanıyordu. İçeri gecenin acı tazeliğini ve gizemli fısıltılarını bırakarak. Bayan Odinsov kıpırdamıyordu. Fakat gizli bir heyecan yavaş yavaş avuç içine alıyordu onu. Bu heyecan Bazarov'a da geçti. Birden anladı genç, güzel bir kadınla baş başa olduğunu. Nereye gidiyorsunuz? Diye sordu Bayan Odinsov yavaşça. Bazarov buna karşılık vermeden bir iskemleye oturdu. Demek siz beni yumuşak, lükse düşkün, şımarık biri sayıyorsunuz diye sürdürdü sözlerini o seste, gözleri pencerede. Oysa bildiğime göre çok mutsuzum ben. Siz mi mutsuzsunuz? Neden? Bir takım boş dedikodulara önem vermiyorsunuzdur herhalde. Bayan Odinsov kaşları çattı. Bazarov'un onu yanlış anlaması canını sıkmıştı. Böyle dedikodular dokunmaz bana Yevgeni Vasilyiç. Umarım bırakmaz beni rahatsız etme olanağını onlara. Ben mutsuzum. Çünkü yaşama isteğim, şevkim yok. Kadife koltuğuna gömülmüş danteller içinde bir aristokratın sözleri bunlar diye düşünüyorsunuz. Bir an için yasımayayım sizin konfor dediğiniz şeyi sevdiğimi. Ama gene de büyük bir istek duymuyorum yaşamak için. Bu karşıtlığı nasıl isterseniz öyle bağdaştırın. Elbet bütün bunlar bir takım romantik sapıtmalardır sizin gözünüzde. Bazarov başını salladı. Sağlıklı, bağımsız, zenginsiniz. Daha ne istiyorsunuz, dilediğiniz nedir? Ne mi istiyorum diye yineledi onun sözünü Bayan Odinsov ve göğüs geçirdi. Kendimi yorgun ve yaşlı buluyorum. Uzun, çok uzun yaşamışım gibi geliyor bana. Evet, yaşlıyım diye ekledi, şalının ucunu çıplak kollarının üstüne hafifçe çekerek. Gözleri Bazarov'un gözleriyle karşılaştı ve kızardı hafifçe. Arkamda öyle çok anı bıraktım ki, Petersburg günlerim, zenginlik, sonra yoksulluk, babamın ölümü, evlenmem, böyle bir yığın anı ve çok az bir anımsama isteği. Sonra önümde, ileride uzun, upuzun bir yol, amaçsız, bu yolda yürümek isteğim yok. Bunca umut kırıklığına mı uğradınız diye sordu Bazarov. Hayır diye karşılık verdi Bayan Odinsov düşünceli düşünceli. Ama benim gönlüm kanmadı, doymadı, sanırım bir şeye gerçekten bağlansaydım. Siz sevmek istiyorsunuz diye onun sözünü kesti Bazarov. Fakat sevemiyorsunuz. İşte mutsuzluğunuzun nedeni bu. Bayan Odinsov şalını omuzlarından yakalayarak sevme yeteneğim mi yok diye mırıldandı. Belki de. Yalnız bunu mutsuzluk saymakla yanıldım. Tam tersine asıl başına böyle bir iş gelen insana daha acınır. Hangi işi söylüyorsunuz? Aşık olmak. Böyle olduğunu nereden biliyorsunuz? Kulağıma gelenlerden dedi Bazarov kızgınca. İçinden de cilve yapıyorsun sen diye geçirdi. Canın sıkılıyor. Kendine iş aradığın için benimle eğleniyorsun. Oysa ben... Ve gerçekten yüreği çatlayacakmış gibi oldu. Öne doğru eğilip iskemlesinin püskülleriyle oynayarak sonra çok şey bekliyorsunuz belki de olur ya dedi. Belki de öyleyim. Ya hep ya hiç olmalı. Cana can. Ben sana yaşamımı veriyorsam sen de yaşamını vereceksin bana. Pişman olmak, vazgeçmek yok. Böyle olmazsa hiçbir şeyin olmasın daha iyi. Doğrusu dedi Bazarov, çok yerinde koşullar bunlar. Şaştım şu ki bugüne değin nasıl oldu da bulamadınız aradığınızı. Yoksa siz insanın ne olursa olsun kendini tümden vermesi kolay mıdır sanıyorsunuz? İnsan düşünmeye başlarsa, vaktini beklemeyle geçirirse, kendine değer verir, kendini sakınırsa kolay değildir elbet. Ama hiç düşünmeden vermesi çok kolaydır. İnsan nasıl olur da kendine değer vermez? Eğer benim bir değerim yoksa bağlanmamı kim istesin? O benim işim değildir. Başkası bulacaktır benim değerimi. Asıl önemli olan kendini vermesini bilmektir. Bayan Odinsov öne doğru eğildi. Sanki denemiş gibi konuşuyorsunuz dedi. Yo laf işte. Boş laflar çıkıyor insanın ağzından konuşurken. Biliyorsunuz ki bütün bunlar benim konumun dışında kalır. Peki siz kendinizi olduğu gibi verebilir misiniz? Bilmiyorum, ölmek istemem. Bayan Odinsov bir şey demedi ve Bazarov sustu. Salondan piyano sesleri geliyordu. Katya bu saatlere kadar nasıl oldu da piyano çalıyor dedi Bayan Odinsov. Bazarov kalktı. Evet, çok geç oldu. Sizin yatma saatiniz. Durun bir dakika. Neden acele ediyorsunuz? Size bir şey söyleyecektim. Nedir? Durun biraz diye fısıldadı Bayan Odinsov. Gözlerini Bazarov'a dikmişti. Onu dikkatle inceliyor gibiydi. Bazarov odada bir dolandı. Sonra gelip onun önünde durdu ve aceleyle Allah'ı ısmarladık dedi. Elini öyle bir sıktı ki kadın neredeyse bağıracaktı ve çıkıp gitti. Bayan Odinsov ezilen parmaklarını dudaklarına götürdü, hohladı üstlerine, sonra birden koltuğundan kalktı, kapıya doğru hızla yürüdü. Sanki Bazarov'u geri çağırmaya niyet etmiş gibiydi. Bir hizmetçi girdi içeri, üzerinde sürahi bulunan gümüş bir tepsi vardı elinde. Bayan Odinsov durakladı bir an, hizmetçiye çekilmesini söyledi. Kendisi oturdu gene, derin derin düşüncelere daldı. Saçları çözüldü, omuzlarına kara bir halka düştü. Lamba uzun bir süre yandı. Kadın kımıldamadan otura dursun. Yalnız ellerini ovuşturuyordu arada bir, gece havasının soğuğunu duymaya başlayan ellerini. Bazarov ise 2 saat sonra girdi yatak odasına. Çizmeleri çiğden ıslanmış, karışık ve ters bir suratla. Yazı masasında oturur buldu Arkadi'yi. Elinde bir kitapla, ceketi yakasına değin düğmeliydi. ''Daha yatmadın mı?'' dedi Bazarov kızmış bir sesle. ''Bu gece uzun boylu kaldın Anna Sergeyevna ile'' dedi Arkadi sorusuna karşılık vermeden. ''Evet, siz Katya ile piyano çaldığınız sürece ben onunlaydım.'' ''Ben çalmıyordum.'' dedi Arkadi ve durdu. Gözlerine yaş dolduğunu duyuyordu ve alaycı arkadaşının önünde ağlamak istemiyordu. Ertesi gün Bayan Odinsov sabah çayına geldiği zaman Bazarov uzun bir süre başını fincanına eğmiş oturdu. Sonra birden ona baktı. Kadın biri ona dokunmuş gibi Bazarov'a döndü. Yüzü geceden beri sararmış gibi geldi Bazarov'a. Kadın az sonra odasına çekildi ve öğle yemeğine değin orada kaldı. Sabahın erken saatlerinden beri yağmur çiseliyordu. Bu yüzden de gezintiye çıkmak söz konusu değildi. Herkes salonda toplandı. Arkadi bir takım dergilerin son sayılarını açtı ve yüksek sesle okumaya başladı. Prenses her zamanki gibi şaşkınlık tepkisi gösterdi önce. Arkadi yakışıksız bir iş yapıyormuş, suçlu imiş gibi sonra öfkeli gözlerini genç adama dikti ama Arkadi aldırmadı ona. Yevgeni Vasiliç dedi Anna Sergeyevna sonunda, benim odama gidelim, size bir şey sormak istiyorum. Dün yol gösterici bir kitaptan söz etmiştiniz. Kalktı yerinden ve kapıya doğru yürüdü. Prenses, ya şu işe bakın, şaştım kaldım demek ister gibi çevresine bakındı ve sonra Arkadi'ye dikti gözlerini. Ama Arkadi yanında oturan Katya ile bakışıp daha yüksek sesle sürdürdü okumasını. Bayan Odinsov hızlı hızlı çalışma odasına yollandı. Bazarov gözlerini kaldırmadan yalnız kadının önde kayıp giden ipek giysisinin hışırtısını ve ıslığa benzer sesini dinleyerek onun arkası sıra aceleyle yürüyordu. Bayan Odinsov akşamki koltuğuna yerleşti. Bazarov da akşam oturduğu yere geçti gene. ''Neydi o kitabın adı?'' diye söze başladı Bayan Odinsov kısa bir sessizlikten sonra. ''Peruz ile Fremin'in genel kimya üzerine notları'' diye karşılık verdi Bazarov. ''Bununla birlikte size Galo'nun bir başka kitabını da tavsiye edebilirim. Onda çizgiler daha belirlidir. Ve bu el kitabının tümü...'' Bayan Odinsov elini uzattı. ''Özür dilerim Yevgeni Vasiliç. Ben sizi buraya ders kitapları üzerinde tartışmak için çağırmadım. Geceki konuşmamızı sürdürmek istiyordum. Öyle birdenbire çıkıp gittiniz ki canınızı sıkmam inşallah. Buyurunuz başım üstüne Anna Sergeyevna. Ama neydi dün gece konuştuğumuz?'' Bayan Odinsov yan yan baktı Bazarov'a. ''Mutluluk üzerine konuşuyorduk sanırım. Size kendimi anlatıyordum. Ağzımdan rastgele mutluluk sözü çıktı. Söyleyin, niçin söz gelişi müzik ya da güzel bir akşam, uygun arkadaşlarla geçen bir konuşma bize tatlı vakitler geçirtirken, bütün bunlar sanki bir yerlerde gizli fakat bizim olmayan, gerçek, sonsuz bir mutluluğun basit bir kopyasıymış gibi geliyor bize. Neden böyle oluyor? Yoksa siz böyle bir duyguya kapılmadınız mı hiç?'' ''Bilirsiniz, mutluluk bizim bulunmadığımız yerdedir diye bir söz vardır.'' dedi Bazarov. Sonra siz kendiniz bana dün akşam gönlünüzün kanmadığından söz ettiniz. Benimse haklısınız. Böyle düşünceler hiç gelmez aklıma. Belki de bunlar size gülünç görünüyor. Hayır, aklımdan geçmiyor. Sahi mi? Biliyor musunuz? Aklınızdan neler geçtiğini çok öğrenmek isterdim. Ne demek? Anlayamıyorum. Dinleyin. Sizinle çoktandır açık konuşmak istiyorum. Sıradan bir insan olmadığınızı söylemenin gereği yok, biliyorsunuz. Daha gençsiniz. Bütün bir yaşam var önünüzde. Kendinizi neye hazırlıyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor sizi? Şunu demek istiyorum. Varmak istediğiniz amaç nedir? Kısacası kimsiniz siz? Nesiniz? Beni şaşırtıyorsunuz Anna Sergeyevna. Doğa bilimlerine çalıştığımı biliyorsunuz pekala. Kim olduğuma gelince... Evet, kimsiniz? Söyledim size, bir köy hekimi olacağım. Anna Sergeyevna sabırsızlık gösterdi. Bunu neden söylüyorsunuz? Kendinize inanmıyorsunuz. Arkadiy bana böyle bir karşılık veriyor ama siz değil. Arkadiy nasıl girdi araya? Böyle konuşmayın rica ederim. Böyle silik bir uğraşla yetinebileceğinizi mi söylemek istiyorsunuz bana? Hekimlik diye bir şeye inanmadığınızı boyuna söyleyen siz değil misiniz? Siz ha köy hekimi olacaksınız içinizdeki bu ateşle. Beni başınızdan sağmak için böyle bir karşılık veriyorsunuz. Bana güvenmediğinizden. Fakat biliyorsunuz Yevgeni Vasilyiç, ben sizi anlayacak durumdayım. Bir zamanlar yoksul ve gözü yükseklerde olan bir insandım sizin gibi. Belki de aynı güçlükler içinden geçtim. Bunları iyi güzel anla Sergeyevna. Ama beni bağışlayın. Kendimden söz etmeye alışık değilim. Ve sizinle aramızda öyle bir uçurum var ki... Ne uçurumu? Gene benim bir aristokrat olduğumu mu söyleyeceksiniz? Yeter Yevgeni Vasilyiç. Sanıyorum ki sizi inandırmıştım. Sonra da... diye kesti onun sözünü Bazarov. Tümüyle bize bağlı olmayan bu geleceği konuşup düşünmek isteği neden... Bir şeyler yapmak fırsatı elimize geçse çok iyi olurdu ama böyle bir şey yoksa insan önceden bunun gevezeliğini yaparak kendini kandırmaya kalkmamalı en azından. Dostça bir konuşmaya gevezelik diyorsunuz. Yoksa beni kadınım diye güveninize layık olmadığıma inandırmak mı istiyorsunuz? Herkesi küçümsemeden edemiyorsunuz gerçekten. Sizi küçümsemiyorum Anna Sergeyevna. Biliyorsunuz bunu. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum ama haydi diyelim ki ben bir hükümet ya da dernekmişim gibi konuşuyorum. Ama tartışabilirdik şimdiki durumda içimizde olup bitenleri. Olup bitenleri? Diye tekrarladı Bazarov. Sanki ben bir hükümet ya da dernekmişim gibi konuşuyorsunuz. Neyse, hiç ilginç değil bu sorduğunuz. Sonra da insan içinde olup bitenleri her zaman yüksek sesle söyleyebilir mi? Ama insan neden kalbindekileri açıklayamasın? Anlayamıyorum. Siz açıklayabilir misiniz? Diye sordu Bazarov. Bir anlık bir kararsızlıktan sonra açıklayabilirim diye karşılık verdi Anna Sergeyevna. Bazarov başını eğdi. Siz benden daha mutlusunuz dedi. Anna Sergeyevna merakla baktı onun yüzüne. Nasıl isterseniz diye sürdürdü sözlerini. Ama hala bana öyle geliyor ki tanışmamız hiç de boşuna değil. İyi dost olabiliriz. İnanıyorum ki ben... Nasıl söyleyeyim, sizin bu kapalılığınız, bu saklanmanız er geç kalkacak. Demek kendimi sakladığımı, nasıl demiştiniz, kapalı olduğumu gördünüz, öyle mi? Evet. Bazarov kalktı, pencereye gitti. Demek bunun nedenini öğrenmek istiyorsunuz, öyle mi? İçimde ne olup bittiğini bilmek istiyorsunuz. Bayan Odinsov o zaman deyin durmadığı bir korku ile, evet dedi. Söylersem darılmayacak mısınız? Hayır. Hayır mı? Bazarov ayakta kadına arkasını dönmüş durumdaydı. Söyleyeyim öyleyse. Sizi budalaca, delice seviyorum. İşte beni açıklamaya zorladınız sonunda. Bayan Odinsov ellerini önüne uzattı. Bazarov alnını pencereye dayamıştı. Güçlükle soluk alıyordu. Bütün vücudu titriyordu. Ama genç olmanın ürkekliğinden gelen bir titreme değildi. İlk açılmanın tatlı korkusu da değildi onu saran. İçinde çırpınan tutkuydu bu. Ezici ve yakıcı, öfkeye benzeyen, belki de öfkeyle ilişkisi olan tutku. Bayan Odinsov korku içindeydi, hem de acıyordu ona. Yevgeni Vasilyiç diye mırıldandı, elinde olmadan bir sevecenlik tınladı sesinde. Bayan Odinsov, Bazarov'un der demez onu sarmasından kendini kurtaramadı. Fakat bir an sonra odanın bir köşesine kaçıp Bazarov'a bakmaya başladı. Beni yanlış anladınız diye fısıldadı telaşlı bir korku ile. Bir adım daha atsa bağırabilirdi sanki. Bazarov dudaklarını ısırdı ve odadan çıktı. Yarım saat sonra bir hizmetçi Anna Sergeyevna'ya Bazarov'dan bir kağıt getirdi. Kağıtta bir satırlık bir yazı vardı. Bugün mü gideyim yoksa yarına kadar kalabilir miyim? Neden gidecekmişsiniz? Sizi anlamamışım. Siz de beni anlamadınız diye yazdı karşılığında Anna Sergeyevna. Bir yandan da ben kendimi de anlamadım diye düşünüyordu. Kadın ta yemek zamanına değin ortada görünmedi. Saatlerce dolaştı durdu odasında aşağı yukarı. Ellerini arkasına kavuşturmuş, ara sıra pencerenin önünde duruyor ya da aynaya bakıyordu. Mendiliyle boynunu ovuşturuyordu yavaşça. Sanki boynunda hala yanan bir yer varmış gibi geliyordu ona. Beni ne itti ona? Bazarov'un dediği gibi benimle açık konuşmaya diye sorup duruyordu kendi kendine. Hiçbir şeyden kuşkulanmamış mıydı gerçekten? Ben suçluyum dedi yüksek sesle ama kestiremezdim böyle olacağını. Olanı biteni gözden geçiriyor ve Bazarov'un ona doğru atıldığında yüzünde belirmiş olan neredeyse hayvansal görünümü düşünüp kızarıyordu. Birden yoksa şey diye söylenerek durakladı. Kalküllerini arkaya attı. Kendini aynada görmüştü. Arkaya eğik başının, yarı kapalı gözlerindeki gizemli gülümsemenin, aralanmış dudaklarının görüntüsü utanç duyduğu bir şeyi anlatıverdi sanki bir anda ona. Olamaz diye karar verdi sonunda. Tanrı bilir, bu bizi nereye sürükler? Şakaya gelir yanı yok bunun. Dünyada en iyisi sessizce yaşamaktır. Başı öyle derde girmemişti tümden ama üzüntü duydu ve bir ara nedenini aramadan ağladı da. Hele saldırıya uğradığından hiç değildi bu. Kendisini hakarete uğramış bulmuyordu. Tersine bir suçluluk duygusu vardı içinde. Çeşitli belirsiz heyecanların, günlerin geçip gittiği duygusu ve bir yenilik özlemi gibi baskısı altında belli bir sınıra sürüklenmiş, onun ardından da ne olduğunu görmeye zorlamıştı kendini. Ve orada bir uçurum bile değil de sadece bir boşluk görmüştü. Biçimlenmemiş bir kaos. Bütün öz buyruğuna ve geleneklerden özgür olmasına karşın Bayan Odintsov yemek odasına girdiğinde açıkça huzursuzluk içindeydi. Ama sofra iyi geçti. Porfiri Platonyich geldi ve çeşitli fıkralar anlattı. Kasabadan yeni dönmüştü daha. Başka haberler arasında Vali Burdalo'nun özel işlerde çalıştırdığı sekreterlerine acele olarak atla bir yere gönderdiği zaman mahmuz takmalarını buyurduğunu da anlattı. Arkadi alçak sesle Katya ile konuşuyor ve prensesi nezaketle idare ediyordu. Bazarov somurtkan ve inatçı bir suskunluk tutturmuştu. Bayan Odintsov onun sert ve asık yüzüne kaçamak değil dosdoğru baktı birkaç kez. Delikanlı önüne bakıyordu. Yüzünün bütün çizgilerinde kibirli bir kararlılık okunuyordu. Kadın hayır, hayır, hayır diye düşündü. Yemekten sonra Bayan Odintsov dostlarıyla bahçeye çıktı ve Bazarov'un kendisiyle konuşmak istediğini görerek bir yana doğru 3-5 adım yürüdü ve durdu. Bazarov yanına geldi ama gene de gözlerini kaldırmadan kuru bir sesle dedi ki ''Sizden özür dilemeliyim Anna Sergeyevna, bana çok kızmış olacaksınız.'' ''Hayır, size kızgın değilim Yevgeni Vasilyiç ama üzgünüm.'' ''İşte bu daha kötü. Ne olursa olsun yeterince cezalandırıldım ben. Ne budalaca bir durumda olduğumu yansıtmayacağınıza inanıyorum. Bana niçin gidecekmişsiniz diye yazdınız. Ama kalamam, kalmak da istemem. Yarın gitmiş olacağım. Yevgeni Vasilyiç, neden? Neden mi gidiyorum? Hayır, onu demek istemedim. Akacak kan damarda durmaz Anna Sergeyevna. Er geç olacaktı bu. Bu yüzden de gitmem gerekiyor. Ben ancak bir tek koşulla kalabilirim burada. Ama o da olmaz. Çünkü beni sevmiyorsunuz. Küstahlığımı bağışlayın. Sevmeyeceksiniz de değil mi? Bazarov'un gözleri kara kaşlarının altında parladı bir an. Anna Sergeyevna karşılık vermedi ona. Bu adamdan korkuyorum diye geçirdi içinden. Sanki onun ne düşündüğünü sezmiş gibi Allah ısmarladık diye mırıldandı Bazarov. Anna Sergeyevna ağır ağır yürüdü onun arkasından ve Katya'yı çağırıp koluna girdi. O gün bütün gün öğleden sonra da Katya'yı ayırmadı yanından. Kağıt oyununa katılmadı. Arada sırada güldü kendi kendine. Sıkkın ve soluk yüzü ile bu gülüş çok garip kaçıyordu. Arkadi işin içinden çıkamıyordu. gençlerin yaptığı gibi gözlüyordu onu. Ne oluyor diye şaşırıyordu. Bazen odasına kapanmıştı ama çay için çıkıp geldi. Anna Sergeyevna ona tatlı birkaç söz söylemek istiyordu. Ama yanına yaklaşmak için ne yapmak gerektiğini bulamıyordu. Beklenmedik bir olay kurtardı bu durumu. Kilerci başı Sitnikov'un geldiğini haber verdi. İlerici genç çömezin odaya uçar gibi dalışını betimlemede sözcükler başarısız kalır. Şöyle böyle tanıdığı ve onu hiç çağırmamış olan bir hanımın köydeki evini, orada öylesine akıllı ve yakın iki dostunun bulunduğunu öğrenir öğrenmez, kendisine öz saygısızlıkla ziyarete karar verdikten sonra gene de korkudan ne yapacağını bilemedi ve özür dilemek, övgüler sıralamak üzere önceden hazırlamış olduğu sözleri söyleyecek yerde kendisinin Evdoksiya Kukşina tarafından Anna Sergeyevna'nın halini hatırını sormak için gönderildiği, Arkadiy Nikolayevich'in de her zaman ona çok yüksek övgülerle söz ettiği yolunda saçma sapan bir şeyler mırıldandı. Sözlerin burasında kekeledi ve öylesine şaşırdı ki şapkasının üstüne oturdu. Ama öyleyken kimse kendisini kapı dışarı etmediği, hatta Anna Sergeyevna onu teyzesine ve kız kardeşine tanıttığı için çok geçmeden toparlandı ve durmamacasına konuşmaya başladı. Basma kalıp laflar çoğu yararlı bir sonuç doğurur. Gerginliği azaltır ve aşırı güvenden ya da aşırı özgeçiden doğma heyecanları bayılığa neden yakın olduklarını insana göstererek yumuşatır. Sitnikov'un gelmesiyle her şey biraz anlamsızlaştı. Daha boş, daha basit oldu. Hatta herkes akşam yemeğini daha iştahla yemekten hoşlandı ve odalarına her zamankinden yarım saat daha erken çekildi. Arkadiy yatağına uzanmıştı. Yatmak üzere soyunmuş olan Bazarov'a, "Hani bana demiştin ki neden öyle üzüntülüsün? Duasını yeni bitirmiş bir dindar gibisin. Şimdi ben sana söyleyebilirim o sözü." İki genç arasında bir süreden beri yapmacık bir ilgisizlikle karışık bir şakalaşma alışkanlık olmuştu. Bu ise gizli bir hoşnutsuzluğun ve açığa vurulmayan kuşkuların şaşmaz belirtisidir her zaman. "Yarın babama gidiyorum," dedi Bazarov. Arkadiy doğruldu ve dirseklerini yatağa dayadı. Buna şaşmış, nedense sevinmişti de. "Ya," dedi, "o yüzden mi üzgünsün?" Bazarov esnedi. "Çok bilen çabuk yanılır." "Ya Anna Sergeyevna?" diye direndi Arkadiy. "Ne olmuş Anna Sergeyevna'ya? Razı olacak mı demek istiyorum?" "Ben onun uşağı değilim." Arkadiy düşüncelere daldı, Bazarov ise yatıp yüzünü duvara çevirdi. Birkaç dakika süren bir sessizlik oldu. Arkadiy birden "Yevgeni," diye seslendi. "Ne var?" "Yarın ben de gidiyorum." Bazarov karşılık vermedi. "Ama bizim eve gideceğim ben," diye ekledi Arkadiy. "Yeni Hehlovski bucağına kadar birlikte oluruz. Oraya varınca sen Fyodor'dan at kiralarsın. Seninkilerle tanışmaktan çok sevinç duyardım ama onları da seni de rahatsız etmekten korkarım. Sonra bize gene geleceksin değil mi?" "Eşyamı sizde bıraktım," dedi Bazarov yüzünü döndürmeden. Arkadiy, "Niçin sormuyor benim neden gitmek istediğimi, kendisi gibi böyle birdenbire," diye düşündü. "Sahi, niçin gidiyoruz ikimiz de?" Bu soruya doyurucu bir karşılık bulamadı ve yüreğinin sızladığını anladı. Bunca alıştığı bir yaşamı bırakmanın çok güç olacağını düşünüyordu. Fakat Bazarov ayrıldıktan sonra onun kalması tuhaf olurdu. "Aralarında bir şey var bunların," diye düşünüyordu. "O gittikten sonra ben ne bahane bulabilirim kadının yanında boşu boşuna kalmak için? Benden soğur, son şansımı da yitiririm." Anna Sergeyevna'yı gözlerinin önüne getirdi. Sonra genç dolun güzel görüntüsü ardında başka çizgiler belirmeye başladı. "Katya'yı da arayacağım," diye fısıldadı, başını yastığa gömerek ve gözyaşlarını tutamadı. Birden saçlarını geriye atarak yüksek sesle, "Şu budala Sitnikov da nereden bela oldu başımıza," dedi. Bazarov önce kıvıldadı yatağında, sonra şunları söyledi. "Bakıyorum sen daha çok toysun oğlum. Bu dünyada Sitnikovlar vazgeçilmez kişilerdir bizim için. Şunu bil ki böyle budalalar gerekli bana. Ham ervahı pişirmek tarlalara düşmez." Arkadiy "oh" diye düşündü ve Bazarov'daki kendini beğenmişliğin dipsiz derinliği birden gözlerinin önünde parlayıverdi. "Demek seninle ben tanrıyız öyle mi? Daha doğrusu sen tanrısın, ben de budalanın biri demek." "Evet," diye tekrarladı Bazarov sıkkın, "sen budalasın daha." Arkadiy ertesi gün Bazarov'la birlikte kendisinin de gideceğini Bayan Odinsov'a söyleyince kadın buna şaşmadı. dalgın ve yorgun görünüyordu. Katya arka diye baktı, sessiz ve ağırbaşlı. Prenses ise şalının altından haç çıkardı, bu da gözünden kaçmadı Arkady'in. Sitnikov'a gelince şaşırıp kaldı o. Kahvaltıya yeni inmişti daha. Sırtında bu kez yerli kılık olmayan yeni bir giysi vardı. Akşam buyruğuna verilen uşağı yanında getirdiği çamaşırların çokluğu ile şaşırtmıştı. Şimdi arkadaşları birdenbire onu bırakıp gidiyorlardı. Kısa adımlarla bir iki gitti geldi, kurumun ucunda yakalanmış bir tavşan gibi ve birdenbire neredeyse korku içinde, neredeyse ağlar gibi kendisinin de gitmek niyetinde olduğunu söyledi. Bayan Odinsov tutmaya kalkmadı onu. ''Çok rahat bir arabam var.'' dedi talihsiz çocuk Arkady'ye dönerek. ''Ben size arabamı alabilirim. Yevgeni Vasily işte sizin faytona biner. Böyle daha iyi olur.'' ''Ama sizin yolunuz başka, bizim köye uzak düşer.'' Zarar yok, bir şey çıkmaz. Vaktim bol benim. Sonra da o tarafta bir işim var. Alışveriş mi? Diye sordu Arkady aşağılarca. Ama Sitnikov öylesine yıkılmış bir durumdaydı ki her zaman yaptığı gibi gülemedi. İnanın arabam çok rahattır diye mırıldandı. Herkese yer var. Üzmeyin baş Sitnikov reddederek dedi Anna Sergeyevna. Arkady genç kadına baktı ve başını önüne eğdi anlamlı anlamlı. Konuklar kahvaltıdan sonra gittiler. Bazanova güle güle derken Bayan Odinsov elini uzattı ve ''Gene görüşeceğiz değil mi?'' diye sordu. ''Siz isterseniz'' diye karşılık verdi Bazarov. ''Demek görüşeceğiz.'' Önden Arkady indi ve Sitnikov'un arabasına yerleşti. Kilerci başı saygıyla yardım etti ona. Herifi dövse ya da ağlasa çok rahat edecekti. Bazarov faytona bindi. Hohlovski'ye gelince Arkady postanını işleten Fyodor'un arabaya başka atlar koşmasını bekledi. Sonra faytona doğru giderek eskisi gibi güler yüzle. ''Beni de al Yevgeni, size gelmek istiyorum ben de.'' dedi Bazarov'a. ''Atla!'' diye humurdandı Bazarov dişlerinin arasından. Arabasının çevresinde neşeli neşeli ıslık çalarak üç aşağı beş yukarı dolaşan Sitnikov bu sözleri duyup Arkady'nin sakin sakin eşyalarını alarak Bazarov'un yanına oturduğunu ve eski yol arkadaşına eğilerek selam verdiğini, arabacıya çek diye bağırdığını görünce ağzı bir karış açık şaşakaldı. Fayton yola koyuldu ve çarçabuk gözden gitti. Büsbütün şaşırmış olan Sitnikov arabacısına baktı fakat bir iki kırbacı ile dıştaki atın kuyruğuna hafif hafif vurarak oynuyordu. Sonra Sitnikov da atladı arabasına. Oradan geçen iki köylüye ''Şapkalarınızı giyin aptallar!'' diye bağırarak kente doğru yola koyuldu. Kente geç vardı ve ertesi gün Bayan Kukşin'e gitti. İki terbiyesiz, kibirli bilgisiz adama attı tuttu. Faytona Bazarov'un yanına oturunca Arkady, arkadaşının elini dostça sıktı ve uzun bir süre konuşmadı. Bazarov hem o el sıkışı hem bu susuşu anlamış ve değerlendirmiş gibiydi. Gece hiç uyumamıştı, cigara içmemişti. Birkaç günden beri neredeyse bir şey yememişti. Gözlerini de indirdiği şapkasının altında sert ve kızgındı yüzü. ''Ey kardeşim'' dedi sonunda, ''bir cigara ver. Ha baksana dilim paslı mı?'' ''Evet paslı'' dedi Arkady. ''Anlamıştım. Cigara acı geldi. Bozuk çalıyoruz.'' ''Sen gerçekten son günlerde çok değiştin'' dedi Arkady. ''Aldırma. Düzeliriz. Canımı sıkan bir şey var. Annem meraklanır. Göbek yapmamışsan, günde bir düzine yemek yememişsen kendini üzer bitirir.'' ''Babamsa öyle değildir. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlamış, görmüş geçirmiş bir adamdır.'' ''Yoo, içmiyorum bunu.'' diye ekledi ve elindeki cigarayı tozlu yola fırlattı attı. ''Senin eve 16 mil bir şey olmalı değil mi?'' diye sordu Arkady. ''Evet, ama bir de şu bilgiye sor.'' Arabacının yanında oturan köylüye Fyodor'un adamını gösterdi. ''Ama köylü, kim bilir, bu yanların mili ölçülmedi daha.'' diye karşılık verdi sadece ve ortadaki atı alçak sesle söverek ''Vurup durur kafasını.'' dedi. Hayvanın başını yana doğru çektiğini anlatmak istiyordu bununla. ''Evet öyle.'' diye başladı Bazarov. ''Bu sana ders olsun arkadaşım. İşte öğretici bir örnek var önünde. Tanrı bilir bu dünyanın cilvelerini. Herkes pamuk ipliğine bağlı. Her an ayaklarımızın altında bir uçurum açılabilir. Ama gene de allak bullak eden belaları başımıza açmak için yolumuzdan bir an bile dönmeyiz.'' ''Sözü nereye getirmek istiyorsun?'' diye sordu Arkady. ''Bir yere getirmek istediğim yok. Açıkça söylüyorum. İkimiz de çok budalaca davrandık. Artık konuşmak neye yarar? Ama hastanede çalışırken bakmıştım da hastalığına kızan hasta %100 iyileşir. Peki iyi anlamadım dedi Arkadi. Bana öyle geliyor ki yakınacak bir durumun yok senin. Beni iyi anlamıyorsun. Şunu dinle. Bir kadına serçe parmağının ucunu kaptıracağına yollarda taş kırsan daha iyi edersin bence. Bütün bunlar, Bazarov sözünün burasında az kalsın sevdiği sözü kaçıracaktı ağzından, romantiklik diyecekti fakat tuttu kendini ve saçma dedi. Şimdi bana inanmayacaksın ama söyleyeyim sana, sen de ben de bir kadın topluluğuna düştük. Hoşlandık bundan ama bu topluluğu silkip atmak sıcak bir günde soğuk su dökünmeye benzer. Erkeğin böyle saçmalıklara vakti yoktur. Güzel bir İspanyol atasözü erkek yumuşak olmaz der. Ey sen akıllı dostum diye ekledi önde oturan köylüye seslenerek. Karın var mı senin? Gözleri çapaklı donuk yüzünü gençlere çevirdi köylü. Karın mı dediniz? Elbette her erkeğin karısı vardır, olmaz olur mu? Döver misin onu? Karımı mı? Elbette döverim ya. Dayağı hak ederse döveriz. Güzel. Peki o seni döver mi? Dizginleri silkeledi köylü. O nasıl söz öyle beyefendi? Şaka mı ediyorsun? Alındığı belliydi. Duyuyor musun Arkadi? Oysa sen de ben de bir güzel dayak yedik. Okumuş yazmış takımı neymiş gör. Arkadi zoraki gülümsedi. Bazarov ise başını öbür yana çevirdi ve artık yol sona erene değin hiç açmadı ağzını. 16 mil 40 mil gibi geldi Arkadi'ye. Ama sonunda hafifçe yükselen bir bayırın üstünde Bazarov ailesinin oturduğu küçük köy göründü. Köyün yanında yeni yetiştirilmiş kayın ağaçlarının bulunduğu koru içinde damı saman kaplı küçük bir ev vardı. İlk köy kulübesinin önünde birbirlerine söven şapkalı iki köylü duruyordu. Pis domuzsun sen diyordu biri ötekine. Yavru domuzdan daha kötüsün demek. Eh senin karın da büyücü diye karşılık veriyordu öteki. Şu rahat, şu serbest hallerine bak dedi Bazarov. Bir de birbirlerine canlı laf yetiştirmelerine bakarsan bunları babamın pek de ezmediğini anlarsın. Hah işte kendisi de orada evin önüne çıkıyor. Atların çıngıraklarını duymuş olmalı. Ta kendisi. Uzaktan görsem tanırım. Ama ne ağırmış saçları zavallıcığın. Bazarov faytondan dışarıya doğru sarktı. Arkadi ise arkadaşının arkasından bakınca zayıf, uzun boylu, saçları karmakarışık, gaga burunlu bir adam gördü küçük bir evin kapısında. Önü açık, eski bir subay ceketi vardı üstünde. Bacaklarını açmış duruyordu orada. Uzun bir pipoyu tellendiriyordu. Güneşten gözlerini kısmıştı. Atlar durdu. Sonunda geldin demek diye seslendi Bazarov'un babası. Parmaklarının arasında aşağı yukarı inip çıkan pipoyu tüttürerek. Gel, in hadi, in de seni kucaklayayım. Oğluna sarıldı. Benim küçük yelgeniyim, yavrum diye titrek bir kadın sesi geldi. Kapı açıldı ve beyaz başlık, kısa kollu bir ceket giymiş tombul bir kadın çıktı evin önüne. Bir çığlık attı, sallandı. Bazarov tutmasaydı düşecekti. Kadın tombul küçük kolları ile hemen sardı delikanlının boynunu, başını göğsüne bastırdı oğlunun. Tam bir sessizlik içinde sadece kadının kesik hıçkırıkları duyuluyordu. Yaşlı Bazarov sık sık soluk alıyordu. Gözlerini eskisinden daha çok kısmıştı. Yeter, yeter artık Alina, kes artık dedi. Arabanın yanında kalan Arkadi ile bakışarak. Arabacı da başını öte yana çevirmişti. Bu kadarı fazla, rica ederim kes artık. Ah Vasili İvaniç diye sızlandı kadın. Yelgeniğimi bir tanemi, sevgili oğlumu görmeyeli nicedir. Ve hala kolları oğlunun boynunda. Geri çekti gözyaşlarından ıslanmış, heyecandan gerilmiş yüzünü. Mutlu ama biraz da gülünç gözlerle baktı ona. Sonra gene kapandı boynuna. Evet, olur bunlar elbet dedi Vasili İvaniç. Yalnız içeri girsek daha iyi ederiz. Yelgeniğimin bir konuğu var yanında. Hoş görün diye ekledi Arkadi'ye dönerek ve ayağını hafifçe yere vurarak. Anlarsınız ya, kadınlar zayıf olur. Ana kalbi. Fakat onun da dudakları, kaşları oynuyor, çenesi titriyordu. Kendini tutmaya, aldırmaz görünmeye çabaladığı besbelliydi. Arkadi eğilerek selamladı onu. Öyle ya, içeri girelim anne dedi Bazarov ve güçten düşmüş yaşlı kadını içeri götürdü. Onu rahat bir koltuğa oturttu. Babasını acele bir öptü, sonra Arkadi'yi tanıttı. Tanıştığımıza candan sevindim dedi Vasili İvaniç. Yalnız kusura bakmayın, burada basit bir asker yaşamı sürdürüyoruz. Alina canım, gel etme, tut kendini. Böyle kendini koyuvermek olur mu? Neden konuğumuz sonra? Yavrum, dedi yaşlı kadın gözyaşları içinde. Adını bilmiyorum bayın. Arkadiy Nikolayevich, dedi ciddi bir tavırla ve alçak sesle kocası. Alina Vlasyevna, hoş görün bu zavallı yaşlı kadın, diyerek burnunu çekti. Sonra başını soldan sağa eğerek dikkatle sildi gözlerini. Bağışlayın beni. Sevgili yavrumu bir daha göremezsem, yetişemezsem diye düşünüyordum da. Yetiştik, gördük işte hanım, dedi Vasily Ivanich. Sonra kapının aralığından bakan, parlak kırmızı basma ceketli, yalın ayak, 13 yaşlarında bir kıza dönerek, Tanya, dedi, bir bardak su getir hanıma, tepsiyle, duydun mu? Baylar, diye ekledi eski usul bir neşeyle, sizleri emekliye ayrılmış eski bir subayın çalışma odasına buyur edebilir miyim müsaadenizle? Ama dur da bir daha öpeyim, diye seslendi Anna Vlasyevna oğluna. Bazarov eğildi ona doğru. Ama ne de yakışıklı olmuşsun. Yakışıklı mı değil mi bilmem ama, dedi Vasily Ivanich. Tam bir erkek. Olgun dediklerinden. Şimdi sanırım ki Anna Vlasyevna, ana olarak yüreğini bastırdıktan sonra şimdi de değerli konuklarımızın midelerini bastırmayı düşün artık. Çünkü bilirsin ya, aç ayı oynamaz. Yaşlı kadın koltuğundan kalktı. Şimdi Vasily Ivanich, sofra hazır olur, dedi. Kendim koşar giderim mutfağa, semaveri hazırlatırım. Her şey olur, her şey. 3 yıldır görmedim onu, 3 yıldır yemeğini, içkisini vermedim. Kolay mı? İşte, sen bilirsin ne yapacağını hanım. Acele et de mahcup olmayalım. Siz de baylar, buyurun benimle. Hah işte, Timofey işte geldi saygılarını sunmaya Yevgeni'yi. O da sevindi, kocamış domuz. Sevindin değil mi koca domuz? Hadi gelin benimle. Ve Vasily Ivanich telaşla öne düştü, terliklerini şaplata şaplata yürüdü. Vasily Ivanich'in bütün evi 6 odaydı. Mini mini odalar. Bunlardan biri, bizim dostları götürdüğü oda, çalışma odası sayılıyordu onun. Üstü toz birikintisinden kararmış, sanki islenmiş gibi duran kağıtlarla örtülü, kalın ayaklı bir masa, 2 pencere arasındaki yeri boydan boya kaplamıştı. Duvarda Türk tüfekleri, hançerler, 1 kılıç, 2 harita, bir takım anatomi resimleri, Hufland'ın bir portresi, Alman doğa bilgini, siyah çerçeve içinde saçtan örülmüş bir arma, bir de canlandırılmış bir diploma asılıydı. Karelya'nın kayın ağacından kocaman 2 dolabın arasında yer yer delinmiş, yırtılmış deli bir divan vardı. Raflara karmakarışık kitaplar, küçük küçük kutular, doldurulmuş kuşlar, tenekeler ve cam kaplar yığılmıştı. Bir köşede kırık bir elektrik pili duruyordu. Başta da söylemiştim ya azizim Arkadiy Nikolayevich, biz burada çadırda gibi... Boyuna özür dilemeyi bırak, diye sözünü kesti babasının Bazarov. Bizim Karun olmadığımızı çok iyi biliyor Kirsanov. Saray değil evin. Onu nereye yerleştireceğiz? Şimdi asıl iş bu, değil mi? Canım Yevgeni, küçük bölmede güzel bir oda var. Orada çok rahat eder. Demek yeni bir bölme yaptırdın ha? Elbette efendimiz. Hamamın orada efendimiz, diye söze karıştı Timofeyich. Daha doğrusu hamamın bitişiğinde, diye açıkladı babası. Şimdi yaz. Ben şimdi gider bakarım. Her şey yolunda mı? Bu sırada sen de Timofeyich, bavulları getir. Elbet sana benim çalışma odasını vereceğim Yevgeni. Herkese kendininki. Vasily Ivanich çıkar çıkmaz, işte gördün ya, dedi Bazarov. Tuhaf bir adamcağızdır, altın gibi bir kalbi vardır. Tıpkı senin baban gibi, onun da gariplikleri yok değil ama başka türlü. Çenesi durmaz bunun. Annen de bulunmaz bir kadın, dedi Arkadiy. Evet, içi dışı birdir. Bak göreceksin, nasıl yemekler çıkaracak bize. Bugün umuyorduk size efendim, dedi Timofeyich. Bazarov'un bavulunu az önce getirmişti içeri. Biftek aldırmadılar. Biz de bifteksiz idare ederiz. Elde olmayınca ne yapılır? Yoksulluk ayıp değil, demişler. Kaç köylüsü var babanın, diye sordu Arkadiy birden. Çiftlik babamın değil, annemin. 15 köylü yanlış bilmiyorsam. Tümü 22, dedi Timofeyich canı sıkılmış gibi. Şıpıtık sesleri duyuldu, derken Vasily Ivanich çıka geldi gene. Odanız birkaç dakika içinde emrinize hazır olacak, dedi başarı sevinciyle. Arkadiy Nikolayevich, adınızı doğru söyledim değil mi? Ve arkası sıra içeriye giren, saçları kısa kesilmiş, üstünde dirsekleri delik, uzun, mavi bir kaftan, ayaklarında başka birinin çizmeleri, küçük bir oğlan çocuğunu göstererek uşağınız da bu diye ekledi. Adı Fetka. Oğlum yasakladı ama ben gene söyleyeyim, kusura bakmayacaksınız. Çocuk pipo doldurmasını bilir. Tütün kullanırsınız değil mi? Ben daha çok yaprak cigarası içerim diye karşılık verdi Arkadi. Çok iyi ediyorsunuz. Ben de yaprak cigarasını yerlerim. Ama bu uzak yerlerde bulması çok güç oluyor. Yeter artık yanıp yakınma diye sözünü kesti onun Bazarov gene. En iyisi otur şu divana da bir yüzünü görelim. Vasily Ivanich güldü ve oturdu. Yüce oğluna çok benziyordu. Yalnız alnı daha dar ve basık, ağzı ise daha genişti. Oğlu dalgın dalgın kımıldamadan dura dursun, adam sanki ceketi koltuk altlarından sıkıyormuş gibi omuzlarını sallıyor ya da gözlerini kırpıştırıyor, boğazını temizliyor, parmaklarını oynatıyordu. Yanıp yakınıyormuşum diye yankıladı Vasily Ivanich. Yaban illerinde kaldık diye yakınıp da konuğumuza kendimizi acındırmak istediğimizi sanma Yevgeni. Tam tersine şunu savunurum ki düşünen bir insan için öyle yaban iller filan diye bir şey yoktur. Elimden geldiğince en iyisini yapıyorum. Küflenmemek için, günümüzden geri kalmamak için. Vasily Ivanich cebinden sarı ipek yeni bir mendil çıkardı. Arkadiyin odasına giderken bunu alacak vakti bulmuştu. Havada salladı mendili ve ekledi. Söz gelişi, hayli fedakarlık ederek köylerimi azat ettiğimden, ürünün yarısını bana bırakmaları karşılığında toprağımı onlara verdiğimden söz açmıyorum. Buradaki başka toprak sahipleri bunu akıllarından geçirmeseler de benim görevimdi bu derim. Sağduyu bunu gerektirir. Yo, bilimden söz ediyorum, eğitimden. Evet, 1855 yılı sağlık dostunu almışsın, anlıyorum. Onları bana eski bir arkadaşım yollar dedi Vasily Ivanich. İnsanın yüzünden yaratılışını anlamadan haberimiz vardır bizim diye ekledi sonra. Özellikle arka diye dönüp dolabın üzerinde duran üstü sayılarla işaretli parçalara bölünmüş alçıdan küçük bir insan başını gösterdi. Elbette ya, Schönlein'i biliriz, Rademacher'i de biliriz. Parazit hastalıkları bulan Alman bilgini. Taşra'da hala Rademacher'e inanan var mı diye sordu Bazarov. Vasily Ivanich boğazını temizledi. Taşra'da? Elbette siz daha iyi bilirsiniz baylar. Biz sizinle yarış edebilir miyiz? İşte sizler bizim yerimizi alıyorsunuz. Bizim gençliğimizde Hoffman gibi bir humoralist ya da Brown gibi bir vitalist vardı. Kendi zamanlarında büyük ünleri olan bu adamlar bize tümden gülünç gelirdi. Bugün sizlere göre yeni biri almıştır Rademacher'in yerini. Siz onun önünde eğiliyorsunuz. Ama 20 yıl geçsin, hiç kuşkusuz gülünç olma sırası ona gelecek. Sana teselli yolu söyleyeyim dedi Bazarov. Biz şimdi tıpla alay ediyoruz genellikle. Hiçbir otoriteyi tanımıyoruz. Nasıl olur? Sen doktor olmak istemiyor musun? İstiyorum ama biri ötekine engel değil ki. Vasily Ivanich içinde pek az yanan kül kalmış piposunu orta parmağıyla karıştırdı. Belki öyle, belki öyle. Tartışacak değilim. Kim oluyorum ben? Çiftliğe başlamış emekli bir askeri doktor. İşte bu kadar. Büyük babanızın tugayında çalıştım dedi gene Arkadi'ye dönerek. Evet ya. Neler gördüm geçirdim. Türlü çevrelerde bulundum. Ne önemli kişilerle ilişkilerim oldu. Ben şu karşınızda gördüğünüz adam Prens Wittgenstein'ın Yukovski'nin nabzını dinlemişimdir. 1814'te Güney Ordusu'ndaydılar. Anlıyorsunuz ya. Anlamlı anlamlı dudaklarını kıstı Vasily Ivanich. Tek tek hepsini tanıdım. Ama benim kısım onlarınkinden ayrıydı. Ben yalnız neşterimi bilirdim o kadar. Büyük babanız çok hoş bir adamdı. Tam bir asker. Söyle canım, kalın kafalı bunağın biriydi dedi Bazarov tembelce. Ey Yevgeni, sen neler söylüyorsun? Dikkat et. Elbette General Kirsanov öyle insanlardan değildi. Peki peki, bırak onu şimdi diyerek babasının sözünü kesti Bazarov. Buraya gelirken senin kayın ağacı konusunu gördüm. Çok hoşuma gitti. Ne güvermiş? Vasily Ivanich kıvandı bu sözden. Bir de küçük bahçemi gör. Her ağacı kendi elimle diktim. Yemiş ağaçlarım var. Ahududu ve çeşit çeşit şifalı otlar. Siz artık ne derseniz deyin. Paracelsus baba gerçeğe basmıştı parmağını. Otlar, sözler ve taşlar. Bildiğin gibi hekimlik etmiyorum artık. Fakat haftada en az bir iki eski günlerime dönmek zorunda kalıyorum. Bana danışmaya geliyorlar, geri çeviremiyorum. Yardım dileyen yoksulların geldiği de oluyor. Bu bölgede doktor yok. Komşulardan biri, emekli bir binbaşı, düşünün hekimlik ediyor. Tıp okumuş mu filan diye sordum. Hayır dediler, okumamış. İyilik olsun diye yapıyormuş. İyilik olsun diye. Ne dersiniz bu işe? Fetka, bir çubuk doldur bana, dedi Bazaros sertsen. Sonra başka bir doktor geldi. Burada bir hastaya bakmaya, diye sözlerini sürdürdü Vasili İvaniç. Bir çeşit umutsuzluk içinde. Ama hasta o gelmeden atalarına kavuşmuştu. Uşak bırakmamış içeri doktoru. Size bir iş kalmadı demiş ona. Doktor bunu beklemediği için şaşırır, sonra sorar. Söyle bakalım, ölmeden önce hıçkırığa tutuldu mu efendin? Evet efendim, tutuldu. Çok mu sürdü? Çok. Öyleyse iyi, tamam der, döner evine. Yaşlı adamdı yalnız gülen. Arkadiy zorla gülümsedi. Bazaro sadece piposunu tüttürüp duruyordu. Konuşma bu yolda bir saat kadar sürdü. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu.